Sesi Dergi programına hoş geldiniz. Yeni bir programda sizinle tekrar birlikteyiz. Bugün ilk olarak Altın Oluk Dergisi'nin son sayısından Doktor Kazım Kara'nın kaleme aldığı Uyan Ey Bilginin Gerçek Varisleri başlıklı yazısını aktaracağız. Bilgi elden ele geçen bir miras durumundadır. Tarih boyunca bilgi hiçbir ülkenin ya da medeniyetin tek elinde olmamış ve daha iyi olanın ellerinde gelişerek günümüze kadar gelmiştir. Eski çağlarda da bilgi sayesinde gelişen medeniyetler tarih sahnesindeki layık olduğu yeri almıştır. Süleyman Aleyhisselam zamanındaki ileri bilgiler sayesinde gelişen ve altın çağı olarak anılan medeniyet de tarih sayfalarındaki layık olduğu yeri almıştır. Antik çağ olarak da bilinen bu altın çağ günümüzde maalesef Yunan medeniyeti olarak sınırlandırılmaktadır. Halbuki Pisagor, Sokrat, Eflatun, Aristo, Plotinos gibi bilginlerin ortaya koyduğu metafizik ağırlıklı felsefenin eski Yunan putperest mitolojisiyle hiçbir alakasının olmadığı apaçık ortadadır. Milattan önce 6. yüzyılda yaşayan Pisagor'un Süleyman Aleyhisselam'ın veziri olduğu da unutulmamalıdır. Zülkarneyn Aleyhisselam'ın da sunduğu ileri bilgiler sayesinde de Orta Çağ'a kadar süren bu gelişmeler, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan itibaren apayrı bir mecraya girmiştir. Bu süreçte nazari bilimlerde de büyük gelişmeler kaydedilirken, hakikat ilminde ortaya çıkan gelişmelerse dünyanın gidişatını değiştirmiştir. Peygamber Efendimizin müteselsilen 4. torunu olan Cafer-i Sadık Hazretlerinin talebeleri Horasanlı Cabir ve Cabir bin Hayyam nazari bilimlerdeki ilk yıldız isimlerdir. Cabirlerden ilki Horasan'ın bir köyünde fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Annesinin uzun yıllar para biriktirerek nafakalarını temin için okuyup en azından cami imamı olmasını arzu ettiği Cabir bu amaçla Bağdat'a gider. Annesinin en iyi hocadan ders almasını öğütlediği Cabir'le karşılaşan Cafer-i Sadık Hazretleri ondaki safiyeti ve içtenliği görür. Cafer-i Sadık Hazretleri artık emanet etme zamanının geldiğini düşündüğü bilinenlerden bilinmeyenlerin hesaplanma yöntemleri olan matematik ilminin verilebileceği kişi olarak Cabir'i seçmiştir. Cabir'den bu bilgileri kitap haline getirmesini de istediği Cafer-i Sadık Hazretleri'nin Cabir'in ismini verdiği bu ilim artık insanlığın hizmetine sunulmuştur. Cabir annesinin arzusunu yerine getirememiş olsa da bilim tarihinin sayfalarında layık olduğu yeri alacaktır. Cafer-i Sadık Hazretlerinden eğitim alan Cabir bin Hayyansa kimya, tıp, eczacılık, astronomi, felsefe, fizik ve mekanik dallarında yetişerek büyük bir alim olmuştur. Abbasi döneminde de Bağdat'ta El-Memun'un sarayında yetişen Harizmi, Cabir'in ilmi üzerinde önemli çalışmalar yapmış olup ayrıca Hint ve antik dönem ekollerinden yararlanmıştır. Logaritmayı ikili sayı sistemini bulan, dairenin yarıçapını ilk olarak bir birim olarak öneren, trigonometri alanında ve astronomide önemli çalışmalar yapan Harizmi çok büyük bir alimdi. Horasanlı Farabi ise Arapça ve hukuk eğitimini Bağdat'ta almış ve sonra Şam'a gitmiştir. Aristo mantığına dayanan bir metafizik ortaya koyan Farabi, yeni Eflatunculuğun kurucusu olan Plotinos'un görüşlerinden de yararlanmıştır. Plotinos'un felsefesi özünde varlık, iyilik ve uluhiyet olan birdir. Farabi'nin eserleri Aristo düşüncesinin yeniden anlaşılmasında önemli bir yere sahip olmuştur. Batı dünyası ancak Farabi gibi bilginler sayesinde Aristo'yu yeniden tanımışlarsa da onu yeterince anladıkları söylenemez. İbn Sina, Aristo'nun Metafizik ve Nefs isimli eserleriyle Farabi'nin Akıl Risalesini kendisine dayanak olarak almıştır. İbn Sina tıp, fizik, astronomi, kelam ve felsefe dallarında çok önemli eserler ortaya koymuştur. İbn Rüşd de Aristo'nun en önemli yorumcusu olup tıp, matematik ve fıkıh alanlarında da çok önemli çalışmalar yapmıştır. Ortaya çıkan bütün bu bilimsel çalışmalar sayesinde 17. yüzyıldan itibaren teknolojide önemli gelişmeler kaydedilmiş ve Batı dünyası sömürgeciliğin de verdiği itici güçle hep dünyaya hakim olma davası gütmüştür. Teknolojinin ortaya koyduğu konvansiyonel ve nükleer silahlar sayesinde sömürge alanlarını genişleten Batı dünyası, menfaat çekişmesi yüzünden bu silahları bazen birbirlerine karşı da kullanmışlardır. Nitekim 20. yüzyılda kendi aralarında iki büyük savaş yaşanmıştır. Kan, gözyaşı ve büyük acılarla girilen 21. yüzyılda ise ileri teknolojinin sunduğu silahları masum insanlara karşı kullanan sözde uygar Batı dünyası yine menfaat çekişmeleri yüzünden birbirleriyle çatışma noktasına gelmişlerdir. Sadece nazari bilgiler ve bunların ortaya koyduğu teknolojiyi kullanan Batı dünyası, sömürge yaptıkları yerlere refah götürdükleri iddiasında bulunmuş olsalar da, materyalist, Darwinci, rasyonalist, pozitivist dünya görüşleri yüzünden gittikleri her yerde kan, gözyaşı ve büyük acılara sebep olmuşlardır. İslam dünyasındaysa bilimsel düşünce açısından gerçekler henüz yeterince anlaşılamamaktadır. Halbuki bilgi konusunda Süleyman Aleyhisselam'dan itibaren ortaya çıkan medeniyet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle tam bir altın çağa dönüşmüş ve bu sayede çok büyük gelişmeler meydana gelmiştir. İlmin şehri olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ilmin kapısı olan Hazreti Ali radıyallahu anh ve ondan sonra gelen ilim yıldızları sayesinde bilim bugünkü noktaya gelmiştir. Son 400 yıldır materyalist Batı dünyası bilginin sadece nazari kısmıyla ilgilenmiştir. İslam dünyası ise bu dönemde bilginin ne nazari ne de batıni kısmıyla ilgilenememiş ve hep Batı dünyasının güdümünde kalmıştır. Bütün dünya, ileri teknolojinin ürünü olan silahlar yüzünden kan, gözyaşı ve acılar içinde kıvranmaktadır. Uyanın ey nazari ve batıni bilginin gerçek varisleri! Altınoluk Dergisi'nin Aralık 2014 sayısında yer bulan Uyan Ey Bilginin Gerçek Varisleri başlıklı makaleyi size aktardık. Bu makalenin müellifi Dr. Kasım Karay'dı. Değerli dinleyiciler, yine Altınoluk Dergisi'nin aynı sayısından bir başka yazıyla devam edeceğiz. Sesli Dergi'ye. Evet, Oğuz Aydınol abinin ardından hizmet aşkı, bağlılık ve manevi disiplinle bir ömür başlıklı yazıyı sizlere aktarmaya çalışalım şimdi de. Merhum Oğuz Aydınol abimiz 28 Şubat 1928'de Manisa Akhisar'da dünyaya gelmişler. Babası diş tabibi Ali Haydar Bey'dir. Ailesi bir süre sonra da İstanbul Laleli Genç Türk Caddesi'ne taşınırlar. Talebelik yıllarında pek muhterem Mahmut Sami Ramazanoğlu Hazretleri de Adana'dan İstanbul'a Laleli Genç Türk Caddesi'ne teşrif ederler ve komşu olurlar. Bu komşuluk Sami Efendi Hazretleri ile yakınlığa vesile olur ve Oğuz abi o yıllarda sık sık Sami Efendi ile karşılaşırlar. Hatta babasıyla beraber gittikleri sohbetlerde Sami Efendi genç Oğuz abiye ilgi gösterir, yanlarına oturturlar. Oğuz abi tıp fakültesi diş hekimliğini bitirip diş hekimi olmuştur. Sami Efendi o gençlik yıllarında Oğuz abiyi göremediği zamanlardaysa pederleriyle kendilerine selam gönderir. Oğuz bizim derler. Hatta bu yakınlık vesilesiyle Oğuz abinin refikaları Mualla Hanım'la olan nişan merasimlerine teşrif eder, Oğuz abinin nişan yüzüklerini takar. O günkü şartlarda nişan yüzüğü altın yüzük olarak alınsa da Sami Efendi altın yüzüğü Mualla Hanımefendi'ye hediye etmesini söyler ve kendi yüzüklerini parmağından çıkarıp Oğuz abinin parmağına takarlar. Evlendikten sonra da Oğuz abinin kendi evine sohbetlere gelirler. Hatta Oğuz abinin çocuklarının sünnet merasimi vesilesiyle tertip edilen sohbet programına teşrif ederler. Oğuz abi Sami Efendi Hazretlerine üstün muhabbet ve teslimiyette bağlı biriydi. Duygulu bir halde Sami Efendi ile olan hac ve umre ziyaretlerinden bahseder, o ziyaretlerde yaptıkları, kalacakları evi temizleme, mutfak işleri, iftar ve sahur sofralarının kurulması hizmetlerinden özlemle bahsederlerdi. Hatta bir keresinde yine bir mutfak hizmetinde bulunduklarında Efendi Hazretlerinin perdenin kenarından tebessümle seyrettiğini hatırlar, hüzünlenirdi. Mekke-i Mükerreme'de, altın oluğun karşısında, Medine-i Münevvere'de, Ashab-ı Suffe'de Sami Efendi Hazretleri ve Musa Topbaş Üstadımız için yer tuttuklarından bahseder, saatler öncesinden gidip sessiz ve edeple üstazlarının gelmesini beklemekteki lezzeti anlatırdı. Onlar teşrif ettiklerinde kalkmak istedim de üstadımız omzuma bastırırlar, beni yanlarında bırakırlardı. O günler ne güzel günlerdi, derdi. Pederleri Ali Haydar Bey ile Sami Efendi'nin Erenköy'deki devlethaneye giderek diş muayenesini yaptıklarından da bahsederlerdi. Daha sonra merhum Musa Efendi Hazretleri'nin de diş muayenelerini yapmışlar. Oğuz abimizin öne çıkan en önemli özelliklerinden biri de üstazlarına olan muhabbet ve bağlılıkları, manevi edep ve yolun disiplinini titizlikle uygulamalarıydı. Kendilerine sohbetçilik vazifesi verilince Sami Efendi Hazretleri Osmanlıcayı iyice öğrenmesini, sahaflardan Osmanlıca hikaye kitapları alarak okumasını tembih ederler. Oğuz abimiz de o kitapları alır, okur, öğrendiğiyle de Osmanlıca olan sohbet kitaplarını defalarca okuyarak sohbet vazifesini titizlikle yerine getirirdi. Hatta soğuk, karlı kış günlerinde bile yakınları toplu taşıma araçlarının çalışmadığı zamanlarda bile sıkıca giyinir, yürüyerek sohbetine gider gelirdi diye anlatıyorlar. Musa Efendi Üstadımız Medine-i Münevvere'de Ramazan-ı Şerif'te siz de buraya sofra açarsınız diye gösterdiği yerde o hizmeti sıhhatinin el verdiği müddet uzunca yıllar devam ettirmişlerdi. Hatta Musa Efendi siz burada bulunursunuz dediler diye o sofranın olduğu yerden hiç ayrılmaz, vakit namazlarını ve teravih namazlarını da orada kılarlardı. Oğuz abimiz üstazlarımızın her tembihlerini ve edeplerini titizlikle uygular, doğru bildiğinden taviz vermezdi. Ruhsatlara çok zaruret olmadığı sürece ehemmiyet vermez, azimetle ameli tercih ederdi. Vakarlı duruşunu hep muhafaza eder, yerine göre de sevdiğini belli ederdi. Muhataplarının seviyesine iner ancak bu tavizsiz bir yakınlaşma olurdu. Eğitim hizmetlerine karşı ayrı bir özlemi vardı. Evlatlarının önce fıkıh ve Kur'an eğitimi almalarını çok arzu ederdi. Cuma günleri çalışmaz, o günü evine ve çocuklarına ayırırdı. Güzergahları üzerindeki ihvanı muhakkak ziyaret eder, alışverişinizi ihvandan yapın diye tenbih eder, onlarla alışverişlerinde pazarlık etmezdi. İhvanla birlikte geziler olduğunda yemeklerle ilgili hizmeti bizzat kendisi yapar, en son kendisi yerdi. Fırsat buldukça ev işlerinde de ailesine yardımcı olurdu. ilk defa evine ziyaretine gittiği ihbana muhakkak bir hediye götürürdü. İstişareye önem verir, ancak istişare sonucuna uymayacaksanız sormayın derdi. Sohbette edep ve disipline çok önem verir, bu konuda taviz vermezdi. Kendi el yazılarıyla titizlikle hazırladıkları sohbetleri okur, vakit disiplinine riayet ederdi. Hizmet aşkı çok fazlaydı. Hatta son günlerinde gözlerinin zayıf görmesi, geçirdiği ağır ameliyatlar nedeniyle sohbetlerden ve hizmetten geri kalmasına üzülür, iyileşince tekrar sohbetlere ve hizmetlere devam edeceğini ifade ederdi. Çocukları sever, onları unutmaz. Muhakkak ne yaptıkları, ne ile meşgul olduklarını sorar, özel ilgi gösterir, dua ederdi. Bunun yanında mahlukata şefkati de takdire şayandı. Bir vesileyle evlerinde bulunan kedileri uzunca bir sene yaşamış, bir dönem hasta olmuştu. O hasta kediyle sanki aileden biri gibi ilgilenmişler, hatta işlerini, gezilerini o kediye göre ayarlamışlardı. O kedi de Oğuz abiye ayrı bir sevgi gösterir, kimsenin kucağına gitmediği halde seher vaktinde Oğuz abi evradını eda ederken kucağına oturur, adeta onunla birlikte zikrederdi. Oğuz abimizin gece hayatları da çok disiplinliydi. Her gece seher vakti uyanır, manevi vazifelerini titizlikle yapar, ders ihmale gelmez derdi. Yakınları anlatıyorlar. Son zamanlarda hep zikirle, kelime-i tevhidle meşgul oldu. Kendinde olmadığı zamanlarda bile bu devam etti. Dudaklarından mırıltıyla hep İslam dünyasına, ümmeti Muhammed'e ve ihvana dua ettiğini işittik. Üstazlarına olan bağlılık ve muhabbetleri, manevi disiplini kendi hayatlarında titizlikle tatbik etmeleri, hizmet aşkı ve dua dili Oğuz abimizin hayatında öne çıkan vasıflarıydı. Ölümü de bu hayata uygun oldu. Rabbimize bir seher vakti Yasin-i Şerifler okunurken kelime-i tevhidlerle yürüdü. Güzide bir cemaatle cenaze namazları Fatih Camii'nde kılındı ve kendisini elinden tutarak üstadına götüren pederlerinin yanı başına defnedildi. İnşallah ölüm günü kendisine bir bayram sabahı olmuştur. Bizler yakınları, manevi kardeşleri olarak Oğuz abimizin şeriate ve yola uygun olmayan bir haline şahit olmadık. Bu da olmadı diyebileceğimiz bir davranışını görmedik. Üstazlarına olan bağlılıklarına, muhabbetlerine, hürmetlerine şahit olduk. Büyüklerimizin ifadesiyle güzel bir ömür yaşadı. Mevlamız sonsuzluk alemini olan yolculuğunda kendisine rahmetiyle muamele buyursun. Amin. Aziz ruhları için bir Fatiha-i Şerife, 3 İhlas. Evet, Allah rahmet eylesin, Oğuz Aydınol abinin ardından yazılmış güzel bir yazıyı sizinle paylaştık. Sesli Dergi'de hizmet aşkı, bağlılık ve manevi disiplinle bir ömür başlığını taşıyordu bu yazı. Böylelikle programımızın sonuna geldik. Hoşça kalın.